Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sunar.
Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özal.
Ben Mesut Çevik.
Yeni bir programda karşınızdayız.
İlk haberimiz, donanım haber olarak katılma şansı bulduğumuz Apple'ın Chicago'daki özel etkinliğinden Lane Tech College olarak geçen üniversite diyeceğim çünkü içi gerçekten de bir üniversite kadar detaylı ve güzeldi. Beni oldukça fazla etkiledi. College dediğimiz aslında oradaki bir lise. Lisede gerçekleştirilen etkinlik, Apple'ın ilk kez böyle bir etkinliğe sahipliği yaptığını gördük. Yani kendi ortamından çıkıp dışarıda bir lisede bizleri ağırladı. Daha çok eğitim odaklı uygulamalarını gösterdi ama bir de yeni bir iPad duyurusu vardı. Yeni iPad eğitim odaklı kullanılacaksa eğer $299'luk fiyatıyla da burada bir fark yarattı. En büyük özelliği de aslında 9.7 inçlik uygun fiyatlı iPad'de de artık kalem kullanabilecek olmamız. Fusion A10 işlemcisiyle güçlendirilmiş. Arka tarafta 8 megapiksel, ön tarafta HD ve Facecam kameraya sahip olan aslında standart uygun fiyatlı 9.7 inç iPad'in güncellenmiş bir versiyonu karşımıza çıktı. Pro'lardaki gibi daha gelişmiş kamera, daha gelişmiş ses özellikleri yerine 9.7 inçe bir kalem ekleyerek aslında eğitim odaklı uygulamalarda daha rahat çalışılabilmesi sağlanmış. Önemli detaylardan bir tanesiydi. Türkiye fiyatı da belli oldu yeni tabletin. Amerika'da her ne kadar okullar için özel bir fiyat uygulanacak olsa da Türkiye'deki okullardaki fiyatı hakkında henüz daha detaylı bir bilgimiz yok. Ama Türkiye'de normal gidip mağazadan satın almak isterseniz 32 GB'lık Wi-Fi modeli 1700 lira ve 128 GB'lık Wi-Fi modeli 2150 lira olarak belirlenmiş durumda. 4G'li modeli almak isterseniz, içinde 4G modem olan modeli almak isterseniz de 32 GB'lık model 2350 liraya yükseliyor. 128 GB'lık model de 2800 liralık bir fiyata ulaşıyor. Ne yazık ki 4G modemde ekstra olarak tabii ki cep telefonuna uygulanan vergiler de devreye girmiş oluyor tablette. Bu tabletin en güzel detaylarından bir tanesi aslında bu etkinlikte gösterilen bizlere. Uygun fiyatlı Logitech tarafından geliştirilen yeni bir kalemin de duyurusu yapıldı. Logitech Crayon ismindeki bu kaleme aslında çok düşük bir fiyat. $50 ödeyerek sahip olabiliyorsunuz ve normal bu tabletin üstünde direkt çizmeye başlayabiliyorsunuz. Eğer çocuğunuz için alacaksanız veya kendiniz için bir şeyler karalamak için alacaksanız bu tableti, bence artık bu kaleme de sahip olmak isteyeceklerdir diye düşünüyorum.
Yani Türkiye fiyatları bence pahalı eğer eğitim için olacaksa. Çünkü 2000 liralara varan bir fiyatlandırma.
Bu mağazadan alınan fiyat.
Yani özel fiyatlandırması umarım daha altında olur. Çünkü şimdi eğitim yeni bir alan. Üreticilerin girmek istediği alanlardan bir tanesi. Chromebook tarafında epeydir zaten eğitim odaklı bir Google'un aktivitesi var. Özellikle Amerika pazarı olmak üzere. Her ne kadar Avrupa belki o kadar hızlı büyümedi ama Amerika'da bayağı bir okulda işbirliği yaptılar. Burada tabii cihazlar bir yerden sonra işin bahanesi oluyor. Çünkü eğitim maksatlı kullanılacağı için ya da o hedeflendiği için içerisinde çalıştıracakları uygulamalar, işte okul yönetim sistemleri, öğrencilerle hocaların aktivite kurabileceği bir takım uygulamalara ihtiyaç var. O tarafta muhtemelen Apple'ın herhalde orta uzun vadedeki en büyük güvencesi yazılım ekosisteminin çok büyük olması ve geliştiricilerle iyi işbirliği kurulabiliyor olması. Ben hatırlıyorum, 3-4 sene önce Türkiye'de Samsung'un davetiyle Fevziye Mektepleri Vakfı'na bir ziyaretimiz olmuştu. Orada da bir akıllı sınıf konseptini bize göstermişlerdi. Altı çizilen tabii merkezde Samsung'un tableti var yine ama altı çizilen konu geliştiren okul yönetim yazılımıyla işte öğretmenin istediği öğrencinin ekranı görebiliyor olması ve onun ders esnasında neler yapabildiğini izleyebiliyor olmasıydı. Tabii bahsettiğimiz okul özel bir okul. Yani burada yüksek maliyetleri olan bir okul. Herkesin aslında şey yapabileceği, erişebileceği belki bir okul değil ama temeldeki motivasyon o. Çünkü ülkelerin de yavaş yavaş aslında sahip olunan eğitim sistemini dijitale taşıma, öğrencileri mümkün olduğu kadar az yükle, tüm kontent, tüm içeriği taşıyacakları bir tablet ya da bilgisayara erişebilme gibi niyetleri var ama o tarafta da tabii ki mevcut müfredatın da tüm halleriyle beraber, okullardaki versiyonlarla beraber belki dijitale taşınması gerekiyor. Burada tanıtılan iPad'in kendisi zaten bir güncelleme. 9.7 inç evet. Ucuz olan iPad'i güncellemişler. İyi olan taraf kalem desteği gelmiş. Tabii ona kalemi, klavyeyi de eklemek istediğiniz zaman aslında biraz maliyet yükseliyor ister istemez.
$40 artıyor işte.
Yani o tarafta o fiyatlara Chromebook'lar da alınabiliyor. Tabii Chromebook'ların belli avantajları var. Nedir? Klavyeye sahip olması, bir bilgisayar gibi kullanabiliyor olman. Dezavantajları var. Yazılım ekosisteminde ciddi bir darboğazın olması.
Hiçbir şey yok yani. Web browser var sadece.
Yani o tarafta Chromebook'larla ilgili Google'un tabii halihazırda Android, tüm Android platformunu oraya taşıma gibi bir niyeti var. O gerçekleşebilirse eğer orada biraz daha farklı bir durum ortaya çıkabilir belki ama burada benim bu tüm aslında lansmandan heyecan duyduğum nokta Apple'ın yazılım ekosistemine ve dünyasına yakın olmasından dolayı o dijital dönüşümün belki daha hızlı olacak olması.
1 milyon iPad'e özel yazılım var dendi. 200 bin tanesi eğitim uygulaması. Aynı zamanda eğitim uygulamaları içinde de gerçekten işlevsel işinize yarayacak bir sürü uygulamaya erişebiliyorsunuz. Şimdi ben videoyu çekip yayınladığımda bazı arkadaşlar Fatih projesinde de uzaktan tablete erişiliyor, istediğin programı açabiliyorsun dediler ama aslına bakarsanız buradaki en büyük gelişmelerden bir tanesi herhangi bir tableti bu özelliklerle donatabiliyor olmanız. Yani illa Fatih projesinde üretilmiş özel yazılımların yüklenmiş olduğu bir tablete ihtiyacınız yok. Apple'ın uygulamalarını yüklediğiniz anda bu tip denetimlere kavuşabiliyorsunuz. Sınıf öğretmeni bazında kontrolleri sağlayabiliyorsunuz. Bir sınıf öğretmeni bile her şeyi denetimi altında kurup çalıştırabiliyor.
Herhangi bir iPad'i kullanırsak.
Tabii. Bir de mesela şey de düşünülmüş. Tek bir sınıfta bir tane tablet olabilir denmiş. Öğrenciler parmak izlerini okuttukları anda kendi profilleri açılıyor direkt olarak. Ve 200 öğrenci varsa 200 öğrenci, 50 öğrenci varsa 50 öğrenciyi tek bir tablete tanımlayabiliyorsunuz. Bu laboratuvar ortamında çalışacak kişiler için de oldukça önemli. Mesela sadece tablete özel belli akıllı sınıflar kurulabilir. Öğrenciler buraya geldiğinde başka sınıflardan direkt basacaklar. Tabletle çalışmaya başlayacaklar. Fiyat pahalı dedin. Fiyatın pahalı olması tabii göreceli bir kavram. Çünkü bizim Fatih projesinde dağıtılan General Mobile tabletlerin fiyatı 1200 lirayı buluyordu.
O zaten
1200 liralık tabletle karşılaştırıldığında bu tabletin fiyatı gerçekten çok uygun kalıyor ki son kullanıcı fiyatı bu. Eğer büyük ihtimalle okullara gidip toplu alımlar gerçekleşeceği zamanlarda özel bir indirim de olacaktır. Bu konuda zaten Amerika'da özel bir indirim uygulanıyor bu tarafta. Bir diğer haberimiz Huawei P20 serisi. P20 serisi gerçekten can alıcı bir seri oldu tasarımıyla. Ve teknik özellikleri sen de buradaki etkinliğe katılma fırsatı buldun.
Evet, Huawei P20 ailesi 3 tane modelden oluşuyor. P20 Pro, P20 ve P20 Lite. Biz ağırlıklı olarak P20 Pro üzerine durduk ama biraz daha ekonomik versiyonu P20 ve daha da ekonomik versiyonu P20 Lite da gelecek. Türkiye'ye ilk etapta P20 Lite gelecek. Nisan ayının herhalde ikinci haftası gibi satışa çıkar. Sonrasında P20 ve P20 Pro'nun gelmesi muhtemelen Nisan sonu Mayıs başını bulur gibi görünüyor. Şimdi ben cihazları hem lansmandan önce Varşova'da bir iki günlük etkinlik kapsamının biraz kullanma şansı yakaladım ama orada tabii lansman yapılmadığı için teknik özelliklerim de çoğunu bize aslında göstermediler. Sadece cihazı bir miktar kullanma şansımız oldu. Şimdi lansman esnasında izleyenler mutlaka görecektir. Hani hiç cihazla ilgili bir bilgi sahibi olmayanlar bile lansmanı gördüğü anda adamlar yapmış diyecektir. Çünkü diyor ki Deoxomark'ta en yüksek skoru aldım. İşte 3 tane kamera var Leica ile beraber işbirliği yaptığımız. Bunu yapabiliyor. Yüksek performanslı işlemcim var diyor. Bu özellik var. Şu özellik var. Düşük performansını şöyle yaptım. ISO hassasiyeti Canon 5D Mark 4 seviyesine çıkabiliyor vesaire. Dediği anda zaten pek çok kişinin aklını çelmiş oluyor. Şimdi gerçek dünya koşullarında P20 Pro'nun kamerasının rakibine karşı neler yapabildiğini ayrıca test etmek gerekiyor. Çünkü Deoxomark bugün artık her üreticinin yeni bir jenerasyonda üste çıkabildiği bir kriter olmuş durumda. Şu var. Diğer Android telefonlara bakıldığı zaman işte Galaxy S9 Plus, Google Pixel 2 vesaire hep 1 puan 2 puan farkla ayrıldıklarını görüyoruz. Şu an P20 Pro 10 puan farkla onları aşmış durumda.
Peki sen yaptığın testlerde ne gördün?
Şimdi şöyle çok birebir çok hani bu bundan kesin şekilde daha iyi diyebileceğimiz kadar henüz detaylı test etme şansımız olmasa da özellikle düşük ışık performansı bayağı iyi. Yani hani iyi ışık koşullarında artık zaten o seviyede herhangi bir telefon aldığın zaman çok büyük sıkıntı yaşamıyorsun ama düşük ışıkta bizim ekipte Coşkun Aral da vardı, üstad gazeteci. Onu da biraz bizi yönlendirmesi, Paris'i de çok iyi bilen birisi kendisi. Fransızca da iyi konuşuyor. Bazı ortamlarda yaptığımız fotoğraflarda gerçekten diğer telefonları cebinden çıkarmak istemeyeceğin kadar fark olabiliyor. Ama ben internet ortamında örneğin S9 Plus'la bir takım kıyaslamalar gördüm. Orada da mesela bazı kıyaslama senaryolarında S9 Plus'ın detay zenginliğinin daha yüksek olduğu bir takım sonuçlar da var. Birebir kıyaslamasını yapmak gerekiyor ama günün sonunda ben çektiğim videolarda da şunu aynı şeyi söyledim. Modelden modele gelişim süreci olarak bakıldığı zaman şu an Huawei'den daha hızlı ilerleyen bir firma yok. Yani bugün S9, S8 diyoruz. S9'un kamerası bayağı ciddi bir gelişim göstermiş belli anlarda ama S8 alan bir adam acaba S9'u alır mıyım almaz mıyım ikilemine düştüğü zaman belki ben bu jenerasyonu es geçebilirim diyebilir fakat bazen belki kullanıcı açısından belli noktada handikap yaratabilir ama P10 ile P20'ye baktığın zaman bambaşka iki telefon karşımıza çıkıyor.
Ben mesela lansmanı izledim. Lansmanda şöyle telefonlarını ben bu arada Huawei'yi severim. Gerçekten kullanması keyifli telefonlardır ama hala da Çinliler Apple'ı taklit etmekten, klonlamaktan vazgeçememişler. Slide'larında bile ilk önce Apple'ı koyuyor, Samsung'u koyuyor, sonra kendi telefonunu koyuyor. Yani ben şeyi çözemedim. Kendi telefonunu çok seviyorsan, beğeniyorsan, kendin özümsemişsen onu sadece kendi telefonunu koyarsın. Eğer onu referans kabul ediyorsan. Ama başka bir telefonu referans alıyorsan, Samsung'u veya Apple'ı, ilk önce onu koyarsın. İnsanlara kendi lansmanı, bakın milyarlar harcamışsınız, lansman yapmışsınız, dünyanın her tarafından basını toplamışsınız, slide'da rakibi gösteriyorsunuz. Bu burada diye. Yani. Referans telefon bu. Benim referans aldığım bütün mühendislerimizin geçmek için çabaladığı telefon bu. Bunu bu kadar geçebildik diye gösteriyorsun. Halbuki hiç gösterme rakibini, hiçbir yere koyma. Telefonunu koy ortaya. Telefon zaten şahane olmuş. Renkleri, arkadaki kasa geçişi falan çok güzeldi. Mesela orada tanıtılan telefonların arasında bir şey de var sıkıntı olarak. İşlem gücü olarak şu anda tepe model Snapdragon işlemcilerden daha geride kalan bir işlemciye sahipler. Biz bunu P9 modelinde görmüştük daha önce.
Yani şöyle bir durum var.
Yani 4K60 FPS'e çekemeyen bir kameraları var mesela.
Evet, 4K60 FPS'e çekemiyor. 4K HDR video da çekemiyor. Ön kamerası sadece HD video çekebiliyor mesela. Full HD de çekemiyor.
Yani ben cihazları yani çözemedim
takım,
o yüzden.
Bir takım eksikleri var. Kirin 970 şu an Snapdragon 845 ya da Apple'ın A11 ile kıyaslanabilecek performansı sunmuyor. O bir gerçek. Saf çekirdek performans olarak bakıldığı zaman hani çekirdek performansı belki o kadar hissedilebilir bir seviyede değil ama grafik performansı ve işte içindeki görüntü sinyal işlemcisinin başarımı nispeten rakiplerine zayıf kaldığı için zaten yeterli olsaydı 4K60 kareye verirlerdi diye düşünüyorum. Sonucunda konsolye düşündüğün zaman telefonda 92 megapiksellik bir kamera paketi var. İşte arkada 68, önde 24 vesaire. Yani
topladığın zaman öyle 92 megapiksel yani, yok da.
Yani. Demek istediğim ciddi bir kamera yatırımı var o tarafta. Rakipler de 4K60 kare yapabilirken onu hesaplamışlardır diye düşünüyorum. İşlemci tarafında bir darboğazı olduğu için koyamamışlar gibi görünüyor. Ben telefonun kendine göre artıları var, eksileri var. Mesela Android 8.1 ile gelen ilk telefonlardan bir tanesi oldu. Bu aynı zamanda Android 8.1 ile beraber Google yapay zeka API'sini de aktifleştirmiş durumda. Yapay zeka motorum da var diyor. Ona istinaden zaten Google'un başkan yardımcısı da çıktı. Dedi ki biz bunları yapacağız dedi Huawei ile beraber. O konuda önemli bir detay bence. Telefon genel olarak benim beğendiğim bir telefon. Özellikle P20 Pro gerçekten güzel bir telefon. Fiyatlandırması niye yapabilirlerse ben iş yapabileceğini düşünüyorum ama.
Yani şöyle bir şey arkadaşlar. Telefonları genel paket olarak düşünmek lazım. Sonuçta biz ne diyoruz? Telefonların kamerası çok gelişti. Evde incelemeleri artık bununla çekebilirsiniz. Vloglar çekebilirsiniz diyoruz. 5000 liranın civarında bir telefon satın alacaksınız. Diyecek ki dünyanın en iyi telefonu. Çentiyi kapat aç filan diyecek. Ondan sonra hop vlog çekmeye çalışıyorsun ön kamera 720p. Ses kaydedeyim diyorsun sesi kaydedemiyorsun. Deneyimi ne kadar törpülüyor. Yani fotoğraf makinesi taşımıyorsun ki cebinde. Sonuçta komple bir paket
yani
taşıyorsun.
Yani özellikle ön kamerayı ben ilk Polonya'da sorduğumda da insanlar şaşırdılar. Yani sonucunda ön kamerası full HD ile çekiyor.
Yani çok garip bir şey gerçekten.
İnovasyon konusunda ön kamera artık 2K 4K yaygınlaşsın diyoruz. 2K'da da Samsung'dan
başka koyuyorsun. Ön tarafına yani, kamera koyuyorsun
ön,
yani.
Ön kamerada kodek de seçeneği sunuyor. H265 mi 264 mi kaydedeyim ya ama ya tabii şimdi şu da var. Bu P20 Pro için vardır yoktur diye söylemiyorum. Çözünürlük de tek başına kirde. Bazı telefonlar var 1080p'de çöp gibi video çekiyorlar.
Üst seviye ama, yok öyle telefon.
Şöyle bir durum söz konusu.
Hatta Samsung 2K çekiyor vardı. Onun da altını çizeyim.
Yani o konuda rakiplerinden geride kaldı dediğim gibi noktalar var. Zaten videoda da tek tek hepsini anlattım. Yani belli başlı eksikleri var. Onlar olmasaydı daha güzel olurdu.
Yani bu eksikliklerle gerçekten telefon biraz soru işareti uyandırıyor.
Şu an işte onların hepsini örtebilecek avantaj fiyat olabilir. Fiyatı iyi ayarlamaları lazım. Şimdi tutar da 5000 lira derlerse ki 900 euronun Türkiye karşılığı 5000 liralar olur. Eğer hani üzerine vergi falan koyduğun zaman çok zorlanırlar. Bence eğer 4000 lira bandına tutabilirlerse 4000 lira maksimum o zaman iş yapar ama şimdi S9 Plus işte iPhone onların karşısına koyduğunuz zaman 5 kamera da olsa teknik kısmı tarafı okuyor. Marka bilinirliğinden dolayı bile zaten çok ciddi sıkıntı yaşarlar.
Bir de Porsche Design isimli bir model var. O model yalnız gerçekten ekrandan parmak izi okumasıydı filan da güzel bir model ama 2600 euroluk fiyatıyla ne oluyor?
2100 euro fiyatı var. Yani zaten 2000 euroya geçtikten sonra 2100 de olsa 3000 de olsa çok bir şey fark etmiyor. Yani Türk parası 10.000 liraya denk geliyor. Ki vergisiz çıplak hali. Vergiyi koyduğunuz zaman belki daha da yükselebilir. Sürpriz model olduğu benim de en çok heyecanlandığım model oldu. İşte ekrandan parmak izi okuma, 512 GB depolama, işte 6 inç çift taraftan kavisli OLED ekran, 4000 mAh pil, kablosuz şarj gibi özellikleri var. Bazı arkadaşlar benim videoda ekrandan parmak izi okumayı niye test etmedim diye sormuşlar. Ekrandan parmak izi okuyan cihazlar uzmanların elindeydi. Uzmanı bulmak zor çünkü herkes ilgi gösteriyor. Bir de benim ondan sonra CEO ile bir toplantı esnasında katılmam gerektiği için çok vaktim olmadı ama cihaz hazır. Ekrandan parmak izi okuma şu an zaten 2-3 tane alternatif var şu an o özelliğe sahip olan. En iyisi olduğunu söylüyorlar ki Nisan ayının ortasında da dünyada satışa çıkacakmış.
Kendi geliştirdikleri bir yonga mı? Bilgi verdiler mi?
CEO'nun dediği şey şu, biz 1,5 senedir üzerine çalışıyoruz. Geçen seneden beri bize çalışan prototipler var. Şu anda ancak yeterli olgunluğa ulaştırabildiğim için söylüyorlar.
İlk like işbirliklerini açıkladıklarında da hiçbir detay alamamıştık kimseden. Soruyorsun, söylemiyorlar.
Ya bir takım detaylara girmiyorlar. Bu arada tabii Türkiye'ye gelir mi onu bilmiyoruz. Çok pahalı bir telefon. Ama Türkiye'de de mesela Porsche sahibi olup bu telefonları alanlar varmış. İşte bana Huawei Türkiye'nin
anladığı. Porsche sahibi olmayıp da alan vardır yani. Telefon şimdi parası olan adam için kötü bir telefon.
Ya özellikle tutkunlar çok şey yapıyorlar. O konuda takıntılılar. Bana Huawei Türkiye'nin anladığı. Mesela Antalya'da bir bayinin sürekli Almanya'ya gidip oradan cihaz getirip bu da müşterilerine sattığı yönünde ki çünkü bir talep var belli ki ortada duran. Ama Türkiye'de resmi olarak gelip gelmeyeceği konusu muallak. Bu arada Huawei CEO'sunun bir takım açıklamaları oldu. Gazetecilerin işte 10-15 tane gazetecinin oluşturduğu bir gruba bir toplantı yaptı. Özel bir toplantı. Orada mesela Amerika ile ilgili konuları sordu. İşte Amerika pazarına silah olan baskının sebebi nedir tarzında. Dedi ki bizim dışımızda büyük oranda politik olan bir konu. Dolayısıyla ben bu konuya açıklık yorum yapmayacağım. Ama Eğer olay privacy yani mahremiyetse eğer, ben buradan açık çek veriyorum. Kişisel bilgilerin güvenliğine bizimkinden daha fazla yönden veren firma yok. Amerika'dakiler dedi, bu değerli rakiplerine de gönderme yapıyor. Amerika pazarına girdiğimiz anda bir numara olacağımızın farkındalar. Gerisini siz doldurun dedi boşlukları.
Evet, gerçekten de rekabet.
Şunu da söylüyorlar bu arada.
Bu şekilde kesiliyor olması üzücü. Ama Çin'in Amerika arasında sadece telefon özelinde değil, şu an bayağı önemli konularda bir...
Ya şu an mesela ZTE telefon satabiliyor Amerika'da. OnePlus telefon satabiliyor Amerika'da. Yani eğer Çin hani bakıldığı zaman bir takım böyle işte Çin devleti bu firmaları kontrol ediyor, bilgiler oraya gidiyor tarzında hassasiyet var. Hı hı. O zaten var ama onun için anladığım kadarıyla Huawei'in yatırımı ve pazarlama verdiği, çünkü Huawei orada ufak bir hareketlilik gösterdi. Mate 10'la ilgili bir özel YouTuber'larla çalışma yaptılar. Bir sonuçta kimin ne lobi yaptığını da bilemiyorsun. Bir ticaret var en nihayetinde. Ama şunu söylüyor, diyor ki biz şu an mesela Almanya'da ya ikinci ya üçüncü dayı galiba. Polonya'da bir numara olmuşlar. İtalya'da bir numara olmuşlar. Finlandiya'da bir numara olmuşlar pazar payı anlamında telefon satışlarında. Telefon satışlarında ben bir numara olmayı önemsemiyorum diyorlar. Ben teknolojik olarak da bir numara olma derdindeyim. Çok ciddi yatırımlarımız var. 5G konusunda dünyanın en iyi çipine sahip olduğumuzu seneye göreceksiniz dedi mesela.
Bunlar büyük kitalar. Senin ne düşünüyorsun? Deneme fırsatı buldun mu?
Onları lansmanda gösterdiler ama demo alanında ben göremedim. Denemek istedim. Zaten sürpriz cihaz olarak geldi. Belki kıyıda köşede bir yerlere koymuş olabilirler ama benim deneme şansım olmadı. Ama özellik olarak iyi görünüyor.
Yani 160 Euro'luk fiyatıyla yine Apple'dan birebir kopyalı. Yani telefon var ya, yani resmen şey yapılmış. Bir başka Çinli üretici yapsa yine bir iPhone klonu geldi dersin. Kulaklığından...
Bu arada şunu da söyleyeyim. Şimdi Mate 10, Mate 10 Pro lansmanında orada Huawei'nin övündüğü konulardan birisi telefonlarının çentik olmamasıydı. İşte biz bakın çentik olmadan da ekran kalitesi oranını yüksek tutuyor. Hakikaten öyle. Çentik olmadan Mate 10 Pro'lar gerçekten çok güzel görünüyorlar. Şimdi yine soruldu CEO'ya, hani Mate 10'da çentik yok diyorsunuz. Şimdi böyle bir şey var. Asus'un benim röportajımda verdiği cevabın aynısını Huawei'de verdi. Herhalde Android tarafında bir ortak dil oluşturulmaya çalışılıyor. Bilemiyorum. Dediler ki kullanıcılar artık ancak büyük ekran ve ince çerçeve verebilirse ikna olabilecek konuya gelmiş durumdalar telefon tercihinde. Onun da orada da çentik diyor, mutlaka düşünmeniz gereken bir son diyor yani.
Böyle bir şey olamaz ya. Yani ben Apple aynı şekilde eleştiriyordum. Büyük telefon yapılamaz, tek elle kontrol şart diyorlardı. Büyük telefona geçtiklerinde yine mükemmel bir şey yaptık, alın büyük telefon diye samimiyetsiz bir açıklama yapmışlardı gerçekten. En azından bizi süreç buraya getirdi, kullanıcılar istiyor, doğrusu buymuş demediler yani. Şimdi de aynısını Android'çilerden görüyoruz. Yani trendleri bu taraf belirliyor. Biz burayı takip ediyoruz.
Yani şimdi orada
başka çekti, çevrilmişi bu.
Şimdi orada OnePlus'ın açıklaması oldu. Onlar da çantık var.
iPhone 10 satmıyor diye haberler geliyor biliyorsun. Hani istenen kadar satamadı, edemedi. Kullanıcılar dikkat et, çentik konusunda satın almayanlardan daha çok geliyor olsa da satın almama nedenlerinden bir tanesi çentik. Sevmediklerini belirtiyorlar. Demek ki tasarımı sevmemişler ki yazıyor adam. Yazma ihtiyacı hissediyor. Android tarafına bakıyorsun, diyor ki böyle bir ihtiyaç var, biz böyle yaptık.
Yani işte Zenfone 5 ile ilgili yaptığım röportajda da başkan yardımcısının söylediği şey o yöndeydi. Şimdi mesela Oppo'nun bir açıklaması oldu. Bizim çentiğimiz biraz daha farklı çalışacak. Yani biz farklı bir yaklaşımla o işe
yine çentik yaptık. Olacak ama.
LG'nin bir açıklaması. LG galiba anlaşmıyorsan Reddit'te bir anket yapmış. Kullanıcılara sormuş. Çentik konusuna nasıl yaklaşıyorsunuz diye. Bana zaten Mobilya Kongresi'nde benim duyduğumda birkaç farklı tasarımın oldu. Bunlardan birisinin çentikli. Ki ortaya bir iki tane video çıkmıştı sızıntı görüntü olarak Y7 ile ilgili çentikli tasarıma ait bazı. Belki LG tarafı çentik kullanacak, belki kullanmayacak. Yani anladığım kadarıyla Android tarafındaki üreticiler de şu an o işe ilk giren rakiplerinden feyiz almaya çalışıyorlar. Yani çok fazla tepki varsa yapsak mı yapmasak mı tarzında. Bakalım göreceğiz ama Google'da zaten çentikle ilgili olarak Android'e gerekli ayarı da verdi. Yani o noktada anladığım kadarıyla önümüzdeki dönemde bol bol çentik telefon göreceğiz gibi. Ama şimdi iPhone'u eleştiren herkesin de bu konuya bu şekilde bodoslama girip kullanıcı aslında istediği için biz yapıyoruz demesi biraz tuhaf oldu yani.
Bir de bir şeyin altını çizmek lazım. Şimdi burada diyecekler ki Apple etkinliğine gidiyorsun ama çok söylüyorsun filan. Ama arkadaşlar bir şeyin altını çizmek lazım. Bu gerçekten çok önemli. Şimdi dikkat edin, bu adamların övündüğü bir şey var. Sürekli iPhone'u koyuyorlar, kendi telefonlarını koyuyorlar Asus'ta. Bizim çentimiz daha küçük diyor. Ya arkadaş, daha küçük de adamdaki aynı sensörler sende var mı?
Tamam. Yok. Huawei de şunu söylüyor. Bizim çentimiz simetrik diyor. Şöyle yani üstteki çentik ve alttaki parmak izi okuyucusu alın. Hakikaten simetrik geliyor. Telefon 3 boyutlu devam edersen alttaki USB Type-C konektörü de yine simetrik olarak devam ediyor. Yani herkes çentiğe farklı bir şey anlam yüklemeye çalışıyor. Yani hani birisi küçük olduğu için şey diyor. Ama sormak lazım, iPhone 10'un çentiği niye büyük? Adamla Face ID için özel bir donanım paketi var. Yani
bambaşka, hiçbir cihazda kullanılmayan bir donanım var. Ha iyidir, kötüdür, çalışıyordur bir şey demiyorum ama adam orada bir şey denemiş. Yeni bir teknoloji deniyordu büyük.
Mesela P20 Pro'nu ben fuarda deneme şansı bulduğumda çok karambol bir ortam vardı. Aynı o etkiyi alamadım ama mesela kutlaşma videosunda gösterdim. Tabii ki hani Face ID gibi özel bir donanım olmadığı için gözlük varken, maske varken karanlıkta belki çalışmaz ama iyi ışık koşullarında ben böyle çalışan bir şey görmedim. Yani videoyu çekemedim. Telefonu şöyle tutuyorum. Yani kameraya bak yukarıya. Açıyor.
Acaba iyi bir şey mi?
Yok, ben denedim, bayağı güzel çalışıyor.
Hmm, okey o zaman. Önemli. Yani başkasının açmadığı sürece. Yok. Apple'da bu... da çünkü çok yaşanan olaylardan bir tanesi. İş arkadaşının açabildiği telefon
var. Yok, ben sonra yani gözlükle biraz daha farklı açıdan denedim. Görmediği, yani o, görmediği zaman şey yapmıyor. Ya farklı birini gördüğü zaman okumuyor ama o konuda iyi, fakat
gözlükle
o...
Gözlükle falan açamıyor musun?
Yok.
Neden?
Açmıyor. Gözlükten tanımıyor seni.
Yapay zeka pisi var içinde. Tanımıyor mu?
Yapay zeka. Henüz oraya erişmemiş.
Hepsi hikayede yani. Ben şu yapay zeka işinin özellikle önümüzdeki sene cep telefonu dünyasının en büyük yalanı
olacağını düşünüyorum. Yapay zeka şöyle şimdi. Yani...
Apple da çünkü yapay zeka
yap, aslında de. Orada da terim karmaşası var. Yapay zeka diye bizim şu an telefonlarda konuştuğumuz her şey aslında makine öğrenme. Yani şey, o hayal ettiğiniz evet. Yapay zeka şey değil.
Snapchat'ın 810'dan beri gösteriliyor bu arada.
Huawei ve diğer firmaların şu an yapay zeka diye kullandığı şeylerin büyük oranında çoğu kamerayla ilgili ayarlar. İşte Huawei diyor ki 19 farklı kategoride 500 tane fotoğraf çekim sahnesini ben kamerayla, yapay zekayla algılayarak kullanıcının su hesabına dokunmadan en ideal ayarları kayıt yapabiliyor diyor. Google 8.1 ile beraber işte yapay zeka işlemcisi olan telefonlarda şunlar gelecek diyor ama o hayal ettiğimiz şeylere şu an çok uzak.
Yani birazcık şey atış gibi geliyor bana vallahi, bilmiyorum, göreceğiz. Halka açık ilk 5G testleri Avustralya'da başlıyor arkadaşlar. Türkiye bu konuda önce olabilir diye açıklamalar gelmişti. Biz de heyecanlanmıştık ama Avustralya'da Milletler Topluluğu oyunlarında ilk olarak oradaki bir operatör bunu deneyecekmiş. 5G tabanlı Wi-Fi ağ sunacaklarmış gelenlere. Yani sizin 5G bir telefonunuz olmayabilir ama Wi-Fi üstünden buradaki spot noktalara bağlanacaksınız. Bu spot noktalarda 10 gigabit per second 5G hattı üstünden operatörün binasına sizi omurgaya bağlayacak. Önemli denemeler. Hareketli araçlarda 1 gigabit per second'lık internetin yeni bir teknolojisi kullanılacakmış 5G'de. Hareketli araçlarda 1 gigabit hızında operatöre bağlı olacaklarmış. Böylece yani bugün 10 gigabitlik bir bağlantı düşündüğünüzde oradaki topluluğa oldukça hızlı bir internet sunulabilecek, ilk denemeleri yapılacak. Biz de heyecanla bekliyoruz sonuçları. Ericsson'un da altyapılarına destek verdiği bir yatırım bu. Bu denemeler özellikle bir sonraki adımda artık daha geniş kitlelere yayıldığında teknoloji, oradan alınan derslerle daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlayacak.
Ne zaman başlamış bu şey?
4 Nisan tarihinde başlayacakmış. Oldukça da erken başlayacak. Beklenenden çok daha erken olduğunun altı çiziliyor.
Amerika'da da sene sonuna doğru operatörler ticari olarak artık kullanıcılara vermeye başlayacaklar. Ha, tabii telefonlarda henüz 5G yok ama Qualcomm'da 2019'da 50 tane cihazın 5G oyunu olarak telefonun yaklaşacağını söylüyorum.
Bazı konular var. Huawei Mate 11 ve Galaxy Note 9'da özellikle 5G uyumlu modemlerin olabileceği konuşuluyor. Belki de 5G versiyonları ayrı olacaktır.
Yani şimdi Note 9 ile ilgili erken çıkabileceğine dair bir takım dedikodular var. Evet. S9, S9 Plus'ın ki...
Yine hep her zamanki efsane ekran üstünde parmak okuma.
Gerçi onun yine olmayacağı da bayağı da konuşuluyor ama Note 9 ile ilgili şimdi Samsung'la ilgili her seferinde zaman zaman iddialar çıkıyor. Çıkan telefon istenilen rakamları tutturamadığı için, işte, gerçi son dönemde iPhone ile ilgili de benzer şeyler var ama benim mesela son dönemde gördüğüm S9, S9 Plus ile ilgili de bayağı aslında beklentilerin altına kaldı yönde. Çünkü aslında insanların biraz beklentisinden farklı bir cihaz çıktı. Aynı tasarımı kamera ve işlem tarafına güncelleyerek ve fiyatı yükselterek.
Çerçevesizlik konusunda daha uç noktalarda bir şey bekleniyordu. Aynı tasarım çıktı.
Tasarımda bir değişiklik yok. Kamera yine çok iyi bir telefon paketi olarak evet. Ama fiyat da yükselince ister istemez bir... aslında eleştiriler de gelmeye başladı. Şimdi eğer Note 9 dendiği gibi Haziran-Temmuz döneminde çıkacaksa mümkün değil 5G olamaz. Çünkü henüz testlerin tamamlanmadığı konuşuluyor Samsung tarafında ki Samsung da biliyorsun kendi modemini kullanmayı tercih ediyor.
Ya ben mi yanlış biliyorum yoksa Note hep Eylül ayından önce çıkmıyor mu zaten?
Ağustos'ta lanse ediyorlar. Genelde dünya çapında yaygınlaşması Eylül.
Çünkü Eylül ayında iPhone lansmanı var. Yani bir ay erkene çekmişler gibi bir şey olacak değil mi?
Haziran'da çıkarsa yani şöyle Haziran'da çıkarsa bayağı aslında erken. Yani eğer satışı Haziran'da başlarsa 3 ay önce çıkmış oluyor. Bir çeyrek oynamış oluyor. O çok zor eğer o tarihler açıklarsa görünüyor ama Mate 11 şimdi eğer geçen sene gibi Kasım'da piyasaya çıkacaksa işte mesela Amerikalı operatörler diyor ki sene sonunda başlayacağız zaten bu hizmeti vermeye. O daha güçlü bir ihtimal olarak duruyor. Qualcomm zaten 50 tane cihazın 5G uyumlu olacağını söyledi. O cihazlar Ocak ayının itibaren tanıtılır diye tahmin ediyorum. Şubat'ta Mobil Dünya Kongresi var zaten. Orada Mate 11'in olma ihtimali var. Huawei zaten 5G altyapısının üreticilerinden bir tanesi. Kendi modemlerini de yapıyorlar zaten. Sanki o iki cihaz arasında yani Note 9 Mate 11 mi dersen Mate 11 daha güçlü bir ihtimal gibi görünüyor ben 5G için.
Şimdi Haziran ayında da yine büyük bir etkinlik olacak Apple tarafında. WWDC geliştiriciler konferansı aslında. WWDC diye yazılıyor ama WWDC diye Apple tarafında telaffuz ediliyor, söyleniyor ekip olarak. WWDC'de ise bu sefer Spotify'ın Apple Watch için uygulamayı tanıtacağı, sahneleyeceği konuşuluyor. Bu enteresan bir gelişme.
Çok güzel olur.
Çünkü Apple Müzik'ten sonra bir Spotify'a böyle bir ters bakış gördük. Ne bileyim hoparlör çıktı mesela orada Spotify desteklenmiyor falan gibi. Şimdi Apple Watch'un şöyle bir olayı var. Apple Watch'ta tamam hani telefonunuz yanınızdayken etkileşim kullanabiliyorsunuz ama LTE versiyonunda özellikle sadece Apple Müziğiniz varsa kulaklıklarınızı takıp dışarı telefon almadan çıktığınızda müzik dinlemeye devam edebiliyorsunuz. Şimdi Spotify'ın gerçek yazılımı da geldikten sonra resmi artık LTE versiyonunda telefonu evde bırakıp ya da otel odanızda bırakıp spora gittiğinizde hem arama görüşme yapabileceksiniz hem de Spotify'daki müzik arşivinin tadını çıkartabileceksiniz. Bence olması gereken bir konu. Şimdi biz Apple Müzik'i deneyimlemek için Apple Müzik üyeliğimiz de var. Spotify'ı da kullanıyoruz. Ben ne söyleyeyim kendi deneyimlediğim kadarıyla. Spotify'ın ücretsiz versiyonu Apple Müzik'in ücretli versiyonundan daha iyi bir deneyim sunuyor. Müzik kalitesi ve seçimler olarak. Yani ben seçimlerini oradaki albümleri kategorilendirmeyi, bir müziğe ulaşmayı çok daha kolay buluyorum.
Apple'ın bu konularda bu kadar engelleyici, sınandırıcı olmaması lazım. Eğer yani arka plandaki neden oysa. Sonuçta Spotify aslına bakarsan müzik dünyasındaki o premium algıya sahip servislerden bir tanesi. Evet. Bu bence Apple Watch'a değer katar. Apple'a rakip olmaktan ziyade. Umarım tanıtılır, güzel olur. Sonucunda çok fazla kullanıcı var ve LTE destekli saatin bağımsız olarak kullanılabiliyor musun? İşte koşarken, aktivite yaparken, müzik dinlemek
Türkiye
anlamında.
Türkiye'ye gelmedi bir türlü ya. O da gelse aslında LTE destekli
saat. Ya regülasyonlar hazır dendi, şu oldu. BTK'ya takıldı çünkü sonucunda sim kart kullanmaman gerekiyor orada. Umarım gelir.
Aynı zamanda yani BTK da burada bir düzenleme yapsın. Saatten de ek vergi almasın emeği var diye. Çünkü sonuçta
saatin dışında bir de operatörlerin ekstra bir tarifi durumu. İşte Amerika'da 10 dolar, 15 dolar var. Türkiye'de de yani olur mu olmaz mı bilmiyorum
ya
ama.
Açık söyleyeyim, o deneyim için verirsin. Güzel bir şey. Çünkü bazen telefonu hepimiz unutabiliyoruz bir yerlerde. Telefonu unuttuğun zaman iletişime devam edebiliyor olmak bir avantaj her zaman için.
Keşke hiç olmasa.
Ya evet.
Sonucunda sen o operatörün zaten abonesisin, tamam mı?
Ama yani, katlanırsın diye düşünüyorum yani.
Ya zaten şimdi LTE saat şimdi 2000-2500 lira vereceksin. Muhtemelen cebinde iPhone'un vardır. iPhone 10, iPhone 7, 8 neyse.
Olmazsa kullanamıyorsun.
Zaten ya o Amerika'da 10 dolar, Türkiye'de 40 lira, 50 lira. Ya belki o kadar olmaz bilmiyorum ama onu verirse o kullanıcı zaten verir.
Ama 50 lira biraz fazla olur.
10 dolar, 40 lira.
Ya, şaka bakma. Apple Watch 4'üm de daha büyük bir ekranla geleceği söyleniyor. Yine bir analizci tarafından söylenen iddialar tabii ki. %15 daha büyük bir ekrana sahip.
Çok fazla fake haber var. Yani dün geçen hafta önceden ilk tasarım değişecek. Tasarım değişecek diye çıkan haberlere baktım. Ekranın daha büyük, aynı tasarım.
Evet, öyle gösteriyorlar şimdi o resim. Hani şimdi bir resim
ama o da güzel olmuş. Yani şimdi şöyle, muhtemelen işte ekran kas oranından bahsediyoruz ya telefonlarda. Onun aynısı yani. Muhtemelen çerçeveleri incelterek, ki çerçeveler çok küçük görünüyordu o şemalarda. Daha güzel olur ama
yani ben aynı tasarımda kalıp ekranı büyütürlerse benim için kafi. Güzel bir cihaz oluyor.
Şu ankinden daha güzel görüneceği kesin. Ama ben hala sadece dairesel tasarımdan yanayım.
Yani tabii ki tasarım ve zevkler değişiyor ama şöyle bir şey lazım Apple Watch'a. Bence en büyük eksikliği always on display. Yani benim istediğim vakit bunun ekranın sürekli açık kalmasını sağlayabilmem lazım.
Seçenek olarak sunması lazım en azından. Evet. İstersen kapat, istersen aç.
Modda böyle ekranda bir şeyin dönmesi. Yani ben saatin ekranın kapalı olmasını çok sevmiyorum açıkçası.
Yani en azından saati görebiliyor olman lazım.
Hani yani ben görmesem de birisi görsün yani kolumdayken. Çünkü saat havası katsın birazcık.
Şimdi büyürse işlemci de gelecektir muhtemelen.
Pil ömrünün de artacağı söyleniyor. Pil de büyüyor.
Eğer şimdi şöyle kasayı büyütmeden, çerçeveden kırparak ekranı büyüteceklerse.
Kasa büyüyecek demişler. Ama kasa büyürse benim orada bir düşüncem olabilir.
Kasa büyürse,
boyut tam geliyor.
Kasa büyürse ağırlık da artacak muhtemelen. mesela ilk çıkan Apple Watch'larda falan o işte şasilik materyal yapısına bağlı. Mesela ilk saatte bunu kıyasladığında bariz bir hani kullanılabilirlik anlamındaki ağırlığı hissedebiliyorsun. Bekleyip görmek lazım ama Apple'ın saat konusunda tasarıma yönelik bir adıma ihtiyacı var. Çünkü rakiplere bakıldığı zaman bence...
Ya ben ona çok katılmıyorum. Neden dersen Apple Watch'un her zaman şöyle bir özelliği var. Başkasının koluna baktığın zaman inanılmaz güzel duruyor. Yani çok güzel bir aksesuar ve ikonik bir tasarım. Apple Watch'u hiç kimse şeyi sormuyor. Kolundaki saat ne abi diye sormuyor. Ama ne zaman bir tane Android saat taksam o kolundaki saat ne diye soruyorlar. Çünkü ikonik bir tasarım yok.
Yok, tasarım olarak yani sonucunda... Tasarım o çerçevede bakacaksak eğer hakikaten yani başka benzer saat olmadığı için Apple Watch olduğunu anlıyorsun zaten direkt.
Gelip takıyorsun yani kayış takıyorsun başka bir görünüm oluyor. Spor takıyorsun daha iyi bir görünüm oluyor.
Huawei Watch 2 ile ilgili yaptığım videoda ki o da bayağı izlendi yani bu kişiye de ulaştı. Genel yorumlara bakıyorum hep abi marka nereden alabildim tarzında yorumlar i̇şte da var bayağı.
Soruyorlar.
Yok o konuda haklısın. Uzaktan baktığın zaman silüet Samsung'un saatine benzer. Frontier'la benzer görünüyor.
Hatta LG'nin saatiyle de benzer aslında.
Şimdi mesela bak orada... Mobilitede daha önce konuştuk sanırım. Şimdi LG'de yeni bir saat geleceği söyleniyor. Akrep ve Yelkovan'a sahip olan.
O değişik bir
şey. Hem dijital hem analog. Mesela o bir fark getirebilir. Apple'ın zaten müşteri kitlesi belli. Şu an giyilebilir de bir numara oldukları söyleniyor zaten bakıldığı zaman. Yapılan bir analiz var. Finansal durumla ilgili olarak. Apple'ın mesela iPhone'lardan elde ettiği net kar gelir. Çift taneden tek haneli yüzde değerleri düşmüş. %10'un altına düşmüş durumda ama çok hızlı büyüyen iki alama. Bir servisler işte bu iTunes, market vesaire şu bu. Geri de giyilebilir. Şimdi seneye belki WWDC'de gösterecekler bilmiyorum. Kask olayına da girerlerse eğer yeni saat, kask vesaire o taraftan gelir.
Bambaşka
bir noktaya gidebilir.
Xiaomi Mi Mix 2S, çok fazla soru geliyor bu telefonla ilgili. Gerçekten de güzel görünen bir cihaz olmuş. Teknik özelliklere baktığımızda da dolu dolu bir telefon.
Haberler yalnız gösterilen hepsi yalan çıktı.
Evet.
Hiçbiri olmadı.
Yani o çentik köşede olacak falan filan.
Aynı tasarım. Tasarımda bir değişim yok.
Tasarımda bir değişiklik yok ama telefon donanımsal olarak filan gerçekten dolu dolu güzel gelen bir telefon oldu. Seramik gövdede ilk kez kablosuz şarjın sunulduğu bir telefonla karşılaştık. Güzel olan şey konu Xiaomi olunca kablosuz şarj pedi de 15 dolardan.
Xiaomi'nin kablosuz şarj destekli ilk telefonu.
Evet, kablosuz şarj pedi de 15 dolardan satın alabileceğiz. Yani o da güzel özelliklerden bir tanesi oldu. Beni sevindirdi açıkçası. Şimdi telefonla ilgili önemli bir detay var. Lansman sırasında Türk lirası gösterildi. Zaten sen söylüyorsun bir zamandır Haziran ayında Xiaomi bize bir sürpriz yapabilir diye. Xiaomi'nin Türkiye'deki yapılanması konusunda hep şeyler duyuyoruz.
Şunu söyledim aslında. Yani o yani tek başına o lansman bile bir gösterge olabilir. Sonucunda bir Türk lirası abi. 10 kuruştu galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam işte.
Yani sonuçta Atatürk'ün yüzünü gördük ama.
Aynen Atatürk'ün yüzünü gördük orada. Bu önemli bir data aslında. Done yani. Sonucunda bir Türk parası var orada. Evet. Bir vurgu var. Ama şunu sen Xiaomi gelecek mi gelmeyecek mi diye çok fazla soru geliyor. Sana da geliyordur eminim. Yani Xiaomi zaten geldi aslında. Xiaomi var. Türkiye'de arka planda bir şeyler çalışıyorlar.
Bayağıdır konuşuyoruz var. Bunu biliyorsun.
Tabii yani resmi olarak burada bir çalışanları var. Bir distribütörle anlaşma yapmışlar. Hatta ikinci, üçüncü distribütör için de bir çabaları var. Xiaomi'nin Türkiye'ye resmi olarak gelecek olması illa Apple gibi orada bir ofis açıp 100 tane çalışan tutacağı ya da Samsung gibi kadrolaşacağı anlamına gelmiyor. Xiaomi'nin resmi olarak gelmesine bizim dikkat etmemiz gereken bir iki unsur var. Cihazlar resmi olarak Türkiye'ye giriyor mu? Burada bir muhatabın var mı? Teknik servis konusunda gösterdiği bir adres var mı? Bunlara bakmak gerekiyor ve şu an hazırlıklar devam ediyor. Benim de öğrendiğim kadarıyla tabii bu planlar sonra ticaret var ortada. Değişir, olur, biter, erken olur, geçe sarkar bilemiyorum ama Haziran ayında bir kampanyayla beraber Türkiye'de daha görünür olacaklarmış. Bu konuda bir takım çalışmalar var. Haziran ayı tabii şu açıdan da önemli. Mesela Mi 7'nin lansmanı da muhtemelen Haziran ayında olacak gibi görünüyor. Benim biraz Çin tarafından öğrenebildiğim kadarıyla işte kablosuz şarj, ekrandan parmak izi okuma, Mi Mix'ten daha agresif ekran kas oranı gibi bir takım şeylerden bahsediliyor. Yani Qualcomm'dan ciddi destek almaya başlamışlar. Qualcomm'da özel projeler üzerine çalışmaya başlamışlar Xiaomi
parmak
tarafı.
Parmak izi okumada belki Qualcomm teknolojisinden yararlanılır.
Bana da öyle geliyor. Snapchat'ten ziyade Qualcomm'la bir evet. İşbirliği olabileceği yönünde.
Daha agresif ekran kas oranı istiyorlarsa öyle bir şey.
Bu Hawaii'deki etkinlikte ben CEO'la ile görüştükten sonra yaptığım videoda şöyle bir yorumda bulunmuştum. Orta uzun vadede Qualcomm'un en büyük partneri Xiaomi olabilir diye. Bu sadece adet anlamında değil. Teknolojik işbirliği ve belki Qualcomm'un Xiaomi'ye yatırım yapması noktasında da. Bugün hala resmiyete kavuşmadı ama mesela Meizu'nun MediaTek yatırımına sahip olduğu konuşuluyor epeydir. O noktada heyecan verici gelişmeler var. Mi Mix 2S'de Snapdragon 845 8 GB RAM seçeneği. Çift kameraya geçildi arkada. Daha iyi bir kamera paketi var. İşte az önce söylediğim kablosuz şarj. Mükemmel bir telefon olmuş. Evet, ha, en dolu paketi almak istediğiniz zaman artık 600 dolarlar seviyesine fiyatlara abi. Geldi. Ama yani telefon da güzel. Şimdi telefonu o fiyata bakıldığı zaman 600 dolar diyoruz. S9 Plus'la kıyasladığı zaman halen neredeyse %30-%40 daha uygun fiyata denk geliyor.
Türkiye'de öyle oluyor. Daha uygun
ve çok da güzel görünüyor telefon yani.
Umarız tabii ki paralel ithalatta kapışacak fiyatlarla gelir de Xiaomi'liğini gösterir. Xiaomi'den bir başka haber var mesela enteresan bir haber. Firma ilk 10. dizüstü bilgisayarını tanıttı. Ve fiyat aralığına baktığımızda 960 dolardan 1440 dolar
pahalı. Kilo paketine 1400 göre. Pahalı. 1060
1440 dolarlık kötü değil. 1060 var. Core i7 7700EQ var. İşte 16 GB RAM, 1 TB mekanik, 256 GB SSD gibi şeyler görüyorsunuz. 960 dolarlık model bence ideal bir model. Ben sevdim bu modeli. Çünkü 1050 Ti kötü bir ekran kart değil Full HD ekranda.
Ya değil de...
Yine böyle aydınlatmalı klavye.
Şöyle bir durum var. Hani yine Xiaomi'nin kendisine has bir tasarımı var. Sadece Mi logosu var. Yine kasanın genel çizgileri güzel olmuş gibi görünüyor ama şimdi 1050 Ti olan 900 kaç dolar? 1000 dolar da yani. Evet. Şimdi 1000 doları da Amazon'a girip baktığın zaman mesela bildiğim markaların, evet, Türkiye doğru, için konuşmuyorum ama yani işte Dell'in vesaire çok acayip oyun makineleri var. Mesela Türkiye'de de Dell Inspiron serisi bir makine getirmişler yok satıyorlarmış yani. 4000 küsur liralık bir fiyatı var. Yani 4000 lira yine pahalı ama işte doların geldiği nokta artan fiyatlar vesaire.
Aynı.
Aynen. 3 aşağı 5 yukarı benzer fiyatlara geliyor. Xiaomi'nin anladığım kadarıyla notebook tarafında ilk çıkan modellerde biraz o vardı ama özellikle oyun tarafında ben ucuz alternatif olacağım diye bir hevesi yok galiba bu modelden anladığım kadarıyla.
Nvidia'nın GPU'sunu satın aldığın anda ucuz diye bir şey olmuyor zaten.
Aynen öyle bir durum da söz konusu. Şimdi 1400 dolarlığa bakıldığı zaman 1060'da falan geliyor. Yani 1500 dolara çıktığın zaman çok çılgın makineler de var açıkçası bakıldığında.
Alüminyum kasalı dizüstü bilgisayar dediğinde zor. Hala da.
Ya zor da. Şimdi Xiaomi markasını sevsek de adamların da oyun tarafında girişip mesela şimdi nasıl bir soğutma tasarımına sahipler onu da bilmiyorsun. Evet, yani lazım. Ama o adımı attılar. Bu arada şeyi de söyleyelim oyun demişken. Blue Shark isminde, ismini yanlış hatırlamıyorsam, oyun temalı telefon markasına tanıttı Xiaomi. O tarafa da girecekler. Asus'un da zaten Republic of Gamer serisi bir oyun telefonu yaptığını konuşmuştuk daha önce.
Oyun telefonu bana çok kandırma iş geliyor yani bilmiyorum.
Ya oyunla hiçbir, özel oyunlara sahip olmadığın sürece çok manalı değil. Mesela PUBG'de ne oldu? Tencent dedi ki önce Çin pazarına vereceğim dedi. özel bir mesela bir ekosistem yaratmaya çalışsa, şimdi her cihazda var. Ya ona mesela yeni bir oyun telefonu çıkarsan, desen ki PUBG 6 ay boyunca sadece bu telefon özel kalacak. En azından bir şey var dersin de. Snapdragon 845'i koyup tamam mı? Sağına soluna hadi Asus belki RGB'li olacak. İki tane ışık ekleyerek benimki oyun telefonu diğerlerine farklı dediğin zaman hepsi Real Racing'i açacak, Modern Combat'ı açacak, PUBG'yi açacak. E nerede farklı açacak? Ha aksesuar tarafında, çevre bileşeni tarafında hani yeni oyunlar gelecek. Ben oyunlara özel bir takım gamepad'ler yaptım falan dediğin zaman belki o tarafı geliştirebilirsen belki bir noktada ayrışabilirsin ama sadece iki tane ışık koyup tasarımı değiştirerek oyun telefonu yaptım demek biraz tuhaf yani.
Bir başka haber, böyle custom roomları denemeyi sevenleri ve Çin'den özellikle Xiaomi telefon getirip uluslararası roam yüklerim üstüne de Google uygulamanı kurarım diyenleri üzecek. Çünkü artık arkadaşlar Google'ın lisansını, sertifikasını taşımayan hiçbir cihaza Google uygulamanı kuramayacaksınız. Google artık bu önlemi almış durumda.
Xiaomi'nin politikası değişti zaten. Çin'den telefon aldın diyelim. O telefonlarla ilgili olarak güncellemeler falan farklı bir ülkedeysen eğer daha geç gelecek.
Zaten sertifika yoksa Google uygulaması kuramadıktan sonra
Çin'den... O zaten ayrı boyut. Herkes zaten ona uygun önlemlerini almaya başlamış durumda. Çünkü ticaretin de boyutu değişmeye başladı. Yani oradan al, oraya götür, oradan sat.
Ticaretin ötesinde Google'ın yaptığı ve bu firmaların uygulamak istediği şeylerden bir tanesi güvenlik arkadaşlar. Şimdi siz bir cihaz yapıyorsunuz. Kapalı devre olursa kontrol sizde olur. Ama açık devre her yerine ulaşılabilir olduğunda sizin de sonuçta cloud'unuz ulaşabilir, o taraftan şey yapabilir, uygulamaları çözebilirler. Yani sertifikasız yazılımların çalışması her zaman tehlike son kullanıcı açısından. Bu yüzden de firmalar gitgide bu güvenlik işine, cyber security işine önem vermeye başladılar. Sonuçları çok ağır oluyor. Bakın bugün Facebook olayını sürekli konuşuyoruz. Sürekli konuşuyoruz, daha da konuşulacak. Özellikle Facebook eğer söylendiği gibi trilyon dolar gibi bir ceza alıp batarsa daha fazla konuşuyor olacağız. Ben size söyleyeyim bunu.
Yani Facebook'ta olay çok ayrı. Facebook'ta biz ürün olmuşuz yani. Biz tabii ürünüz yani. Adam bizi satmış yani.
Bambaşka bir şey var. Senin oyunu satmış adam. Çünkü senin oyunu etkileyebilecek yegane bir teknoloji oluşturup onu dağıtmışlar. Neyse, çok önemli konulardan bir tanesi. Bakın şimdi değişik bir konu var.
Gerçi Google olayı el atmışken bu arada resmi iş ortakları da var bilgileri arka taraftan. Onları da oraya da bir ayar verirse daha güzel olur.
Mesela şimdi Google diyor ya sertifikasız cihaza benim artık yazılımlarımı kurmayın, güvenlik vesaire bilmem ne. Google Play Store'dan yani Google'ın onayladığı herhangi bir telefon sertifikalı olan gidip kutusundan çıkarttığınız sıfır jelatinli piksel telefon diyelim. Google'ın kişisel sattığı telefonla indirebileceğiniz bazı uygulamalar var. QR kod uygulamaları. Bunların 4 tanesi hatta 6 tanesinde virüs yer almış ve bu virüsle arkadaşlar bilgileriniz ele geçirilebiliyor. Marketten indirdiğiniz uygulamada virüs var. Güvenlik şirketi Sophos bulmuş bunu da. 4 tanesinin ismi görünüyor. QR kod, barkod, Vplay tarafından geliştirilmiş. Smart Compass, TDT Upteam tarafından geliştirilmiş. QR kod Free Scan, VN Studio 2018 tarafından geliştirilmiş. QR and Barcode Scan, Smart Spawn tarafından geliştirilmiş. Bu uygulamalarda arkada virüs var.
Yani Google bana kalırsa kökten yeni bir güvenlik yaklaşımına ihtiyacı var. Sadece bak Android de değil, tüm servislerinde. Yani YouTube'da bugün çocuklarımızın aslında görmemiz gereken içerikler de var. Farklı isimler altında basıyorlar YouTube'a. Yani hani oraya bence topyekun bir el atılması gerekiyor. Sonucunda markette uzun bir süre önce güvenlik kontrolü getirdi. İşte Play Secure vesaire arka tarafta işte güvenlik logosu falan çıkıyordu ama demek ki yeterli değil.
Değil.
Ki QR kodla aslında popüler uygulama alanlarından bir tanesi. Yani pek çok kişi kullanıyor.
Hiçbir telefonu dahil olarak gelmiyor enteresan bir şekilde. Şimdi
bu kadar uygulamayı aslında Samsung bir tane QR kod uygulaması geliştirip içine gömse.
Şimdi iOS 11 ile beraber çok güzel bir kamera uygulamasının içinde var. Kamera herhangi bir QR kodu gördüğünde linki gitmek ister misin diye size soruyor. Standart kamera uygulaması. Büyük ihtimalle Çinli telefonların birçoğunda QR kod uygulaması dahil geliyordur diye düşünüyorum. Ama
ya, Avrupalı
firmalar yapmıyorlar. Avrupalı kafasında olan firmalar ne yazık ki.
Ya çok önemli bir detay dedi ya. Sonuçta markette de seçenek olması güzel ama demek ki yeteri kadar
yani
ya denetlenemedi ya da uygulama geliştirenler başka bir açık buldular da bu şekilde onu implant edebildiler.
Mesela cep telefonu konusunda başka bir olay daha var. Google artık mobil arayüzü, yani bir siteye gideceksiniz diyelim, onun cep telefonundaki görünürlüğü kötü olan siteleri ikinci plana itecek. Onları öncelikli sırada göstermeyecek. Donanım haberi olarak hem forum kısmında hem ana sayfa kısmında çok ciddi çalışıyoruz arkadaşlar. Mobilde iyi görünelim diye. Bizim uzun bir süre uygulamanın çıkmamasının sebebi de mobil tarafın çok iyi çalışmasıydı. Hala daha uygulamayı kullananlardan eleştirilir görüyorum. Mobil daha hızlı çalışıyor, ben mobili kullanıyorum diye. Çünkü mobilde yıllardır çalışıyoruz. Yani öyle böyle değil. Çok fazla bir emek var. Mini versiyonu var, standart mobil versiyonu var, tablet versiyonu var, karanlık var, gündüz versiyonu var. İstediğiniz her türlü seçeneği sunduk orada sizlere. Biz inşallah ikinci sıraya düşmeyeceğimizi düşünüyoruz ama Google'da belli olmuyor. Artık bir siteye girdiğinizde cep telefonundan düzgün görünmüyorsa Google bunu belirleyip size aslında arama sonuçlarını da önde göstermeyecek bunu.
Ya Google'ın diyorum sana pek çok şey değiştirmesi lazım. Bugün misal veriyorum iPhone 10 ya da Samsung Note 9 diye yazıyorsun. ya Note 8 diye yazıyorsun. Ürün piyasaya çıkmış. Görsel aramada karşına ilk gelen prototip görüntüler, evet, tamam mı?
Yani şey, çok eski görüntü.
Çok eski görüntüler oluyor. O topyekunu yapması lazım. Kullanıcı deneyim açısından yaklaşım doğru. Yani işini kötü yapan, o konuda kullanıcı üzecek tasarıma sahip olanlar zaten geride kalsınlar.
Ya bazı büyük firmalar vardı, bilirsin sen de. Yaşamışsınızdır. Flash yapmış adam siteyi ya. Sadece flash yapmış arayüzü.
Yani dediğim gibi her şey doğru yapacak şekilde olursa, arka tarafta hilesi olmadan bir takım başka yöntemlerle ön plana çıkmaya çalışan yerleri engellerse kullanıcının faydasına olur.
Bu arada çok büyük bir satın alma gerçekleşti. Foxconn 866 milyon dolara Belkin'i satın aldı.
Bir nakit para.
Belkin dediğinizde arka tarafta aksesuar üreten bir firma aklınıza gelebilir. Küçük aksesuarlar ama Lynx ES, Pin, Vemo gibi bir sürü de şey var altında. Marka var, onları da satın almış.
Ya şu an ya, aksesuar olayını da küçümsememek gerekiyor. Çok büyük bir hacim var orada. Çok büyük bir şey var. Çünkü neden? Apple'a girdiğin zaman eğer Apple ürünü kullanmak istemiyorsun. Apple aksesuarını pahalı buldun diyelim mesela. Karşına çıkan en yaygın seçenek Belkin oluyor genelde.
Evet.
Şimdi telefonlar satışları zaten aksesuar konusunda aynı hızda büyümediği de ortada. Foxconn zaten Apple'ın en büyük iş ortaklarından birisi de oldu ortada.
Aksesuarlarına 1-10 kazanıyorsunuz. O da bilinen bir şey.
Çok karlı bir iş aynı zamanda. Herhalde dediğim gibi bir de 866 milyon doları cash, nakit para ödemişler. Muhtemelen bundan sonra Belkin'i her yerde görürüz.
Büyük ihtimalle ben de öyle düşünüyorum. Son bir iddia var. Galaxy Note 9 hakkında bazı iddiaları konuştuk ama Galaxy Note 9'un 3850 mAh bataryayla geleceği düşünülüyor. Note 8'de 3300 vardı. Şimdi Galaxy S9 Plus'ta biraz daha ilerlediğini görüyoruz pil kullanımının. Biraz daha büyük bir batarya var. Şimdi Note'da biraz daha büyüyecek. Halbuki bu telefonda en az 4000-4200 mAh batarya olması lazım. Yani mesela, Samsung hala da hani yoğurdu üfleyerek yiyor.
Mesela Huawei konusunu konuştuk. Huawei'nin üst seviye telefonlarında epey de 4000 mAh standart olmuş durumda.
Ve incelmeye de devam ediyor.
İncelmeye de devam ediyor. Taşınabilirlik anlamında da bunlardan aşağı kalır yönü yok. Bakıldığından. Ben de Samsung'un bir şekilde pil olayını el atmasına. Samsung'un çünkü pil konusu da çok çok parlak değil bakıldığından. Hani orada farklı alternatifler de ortaya çıkmaya başladı. Bence 3850 mAh yani böyle gram gram 100 mAh arttırdım, 200 mAh koydum. Şimdi Note 9'a diyecek ki en iyi ekranı koydum. 2000 parlaklık seviyesi 2000 seviyesine çıkartabiliyorum. İşte işlemci şöyle olacak, böyle olacak vesaire. Ekran boyutunu, ekran kasörünü arttırarak 6.5 inç yaptım ama sen daha küçük şekilde.
Evet.
Bunların hepsi verimlilik artsa bile çok fazla yeni özellik geldiği için aynı zamanda
pilden gidiyor
ister istemez. Sen Note 8'in bütün özelliklerini aynı anda kullanmaya çalışırsan eğer bir günü kurtaramayabiliyorsun. Dolayısıyla pil konusunda zaten tüm sektörün bir yeniliğe, inovasyona ihtiyacı var da hani o olmuyorsa eğer 7.5 mm'ni 8 mm'e yap. Yine 8 yani yine kalın telefon değil. Pili 4000 üstü bir şeye çıkar yani.
Samsung gerçekten pil konusunda o kadar büyük bir sıkıntı krizi yaşadı ki tüm telefonlarına dikkat edin pil rakiplerine göre hep daha küçük. Hep daha küçük. Bakalım belki Note 9'da olmayacak gibi ama Note 10'la beraber 4000 mAh sınırını geçecek firma. Ama zorladılar ya. Demek yapamıyorlarmış yani.
Ya ben şunu söylüyorum. Samsung'un belli bir süre boyunca çok ortalıkta gezmemesi lazım pil konusunda. Çünkü hani olur da Note 9, S9 Plus herhangi bir telefonun patlayabileceği bir nedenden dolayı, tamam mı? Çok zor bir ihtimal ama şey olursa Samsung yine zan altında kalır. O önemli. Sonra ben de şey ekleyeyim. iOS 11.3'te geçtiğim hafta yayınlandı. iOS 11'in aldığı 3. büyük güncelleme oldu ara güncellemelerde. 700-710 MB'lık bir güncelleme.
Ve neredeyse kullanıcıların şikayet ettiği noktaya dokunmuşlar.
Pek çok şeye dokunmuşlar. En büyük tabii güncelleme pil performansı ile ilgili kısmın kullanıcı inisiyatifine bırakılıyor olması. Ama benim sürüm notlarını incelerken gördüğüm konu sağlık kısmına bayağı yatırım yapmışlar. Mesela acil durum konum belirleme sistemi gelmiş. Sen 911'i aradın artık. Türkiye uyarlaması nasıl olur onu bilmiyorum ama sistem otomatik olarak senin konum bilgini karşı tarafa yolluyor. Bu yine güzel bir güncelleme. İşte hastane raporları kayıt altına onu istediğin yerden gidip bakabiliyorsun vesaire. Emoji tarafında, animoji tarafında 4 tane yeni işte ejderha, mejderha, ayı, mayı bir şeyler gelmiş. Bayağı da bir güncelleme var. Performans iyileştirmeleri de var.
Animojiyi de aldım bir kere. Bartu ile beraber oynadık, bir de açmadık. Kullanılmayan bir şey oldu o da herhalde.
Bunun. Şeyi de söyleyeyim. Belki hani minaket buradan da olur. Bu çok fazla atıfta bulundu kendisine ama Huawei CEO'suna gelen sorulardan birisi de oydu. Animoji, emoji tarzı bir özellik var mı size diye. Yani biz de öyle şeyler yapıyoruz vesaire tarzında dedi ama biz animoji gibi özelliklerin lansman esnasında sahnede anlatabilecek kadar büyük özellikler olduğunu düşünmüyoruz. Sahnede insanların vaktini alacaksak eğer çığır açan teknoloji anlatmamız gerektiğini söyledi. Ben o paylaşım duyar duymaz Instagram'a böyle hemen anket yaptım. İşte 800 bin kişi falan katıldı. %70'i haklı bulmuş adamı, %30'u da haksız bulmuş. Şimdi firmalardan da tabii şey var. Özellikle sahip olan firmaların temsilcileri takip edenlerden de bir takım oyları orada gözlemledim. Buradan okuyuculara sormuş olalım. Haklı mı, haksız mı?
Mobilitenin sonuna geldik bu haberimizde. Bu da son haberimizdi. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sundu.